Ayrım 3.
Son zamanlarda çok değişik bir yorum daha atılmıştır ortaya. Bu yorumu yapan G.F.L.'se göre arınma seyircide meydana gelmez. Eserde bu duyguları davet eden olayların, davranışların arınmasıdır. Oğlun babasını öldürmesi, anasıyla evlenmesi gibi hareketler, temizlenmesi gereken yasak hareketlerdir. Katarsis'in yorumu ne olursa olsun, Aristoteles hiç şüphe yok ki Platon'un aksine tragedyanın ahlak bakımından yararlı olduğuna inanıyordu. Böylece Aristoteles, edebiyatın hem bilgi kazandırdığını söylemek, hem de yararlı psikolojik etkisine işaret etmekle Platon'dan ayrılmakta ve sanatı savunmaktadır. Batı'da sanatın yansıtma olduğu fikri, Rönesans'tan sonra tekrar canlanmış ve neoklasikler Aristoteles'i izlerken onun görüşünü kendilerine göre birkaç şekilde yorumlamışlardı. Burada bunlardan en önemlileri olan iki kuram üzerinde duracağız. 1. Sanat, genel tabiatın yansıtılmasıdır. 2. Sanat, idealleştirilmiş tabiatın yansıtılmasıdır. Her iki kurama göre de sanat yansıtmadır. Fakat yansıtılan gerçeklik aynı değildir. Aristoteles, şairin ödevi gerçekten olan şeyi değil, tersine olabilir olan şeyi yansıtmaktır demişti. Bu iki kuram da Aristoteles'in bu sözüne dayandırılabilir. İlk önce birinci görüşü alalım. Sanat, genel tabiatın yansıtılmasıdır sözüyle dile getirilen bu görüşte, tabiat deyince yalnız ağaçları, dağları, kırları kastetmiyorlardı şüphesiz. Özellikle insan tabiatını, insanların davranışlarını, geleneklerini, uygarlığı düşünüyorlardı. Genel tabiat, görünenin altında yatan gerçeklikti. Bu gerçekliği yansıtmak, ancak öze inmekle, yani insan tabiatında ortak tümelleri, ortak özellikleri yansıtmakla olur. Deniyor ki, sanat, nesnelerin ve insanların herkes tarafından bilinen ortak özelliklerini anlatmalı, nesnelerin ve insanların kendilerine özgü bireysel taraflarını konu yapmamalı. Neoklasiklere göre insan aslında her yerde aynıdır. Gerçi çeşitli ülkelerde ve çağlarda başka adetler, inançlar, yaşayış biçimleri vardır. Ama bunlar geçici ya da o yere, o çağa özgü şeylerdir. Bütün bunların altında ortak olan bir insan tabiatı yatar. İnsanların tutkuları, aşk, acı duyguları, çocuklarına sevgisi ve bunun gibi şeyler esasta birdir, değişmez. İnsan tabiatının özünü yansıtmak demek, bu ortak yönleri belirtmek, bireysel olanı, yöresel olanı, anormal olanı bir tarafa bırakmak demektir. Böylece geneli yansıtırken sanatçı özü yansıtmış olur. Bunu yapmasının bir gerekçesi şudur. Sanat ciddi bir şeyse konusunun da önemli olması gerekir. Çünkü ancak bu şekilde bize bazı hakikatler sunabilir. Edebiyatın bize hakikati açıklaması bu genel doğruları genel tabiatı yansıtmasıyla mümkündür. Çünkü gerçek bilgi, tümel değerlerin, ilkelerin ve özelliklerin bilgisidir. Duyguları ve davranışlarıyla başka insanlara benzemeyen kişiler, belli bir çağda görülen bir akım ya da belli bir zümrenin yaşayışı fazla önem taşımaz. Kalıcı şeyler olmadığı için gerçekliği bunlar oluşturmaz. Ortak tümelleri yansıtmanın bir gerekçesi daha vardır. İnsanlar arasında ortak olan yönleri, yani zamana ve yere göre değişmeyen genel tabiatı konu edinen yazar, herkesin her çağda okuyup tadına varabileceği konuları seçmiş olur. İnsanların çoğunluğunun uzun zaman için hoşlanacağı şeyler ancak genel tabiatın doğru yansısıdır. Özel gelenekleri, adetleri çok az kişi bilir ve bundan ötürü ne derece doğru yansıtıldığını bilenler de çok az olur. Homeros ve Shakespeare gibi yazarlar, yöresel ve özel olana itibar etmez. Savundukları değerler, kişilerinin duyguları ve tutkuları her zaman herkesin anlayacağı cinstendir. Yazar, genel tabiatı yansıtırsa, okura sadece gerçekliği sunmakla kalmaz, aynı zamanda her çağın okuruna seslenecek sağlam konuları işlemekle klasik olmak imkanını kazanır. Buna karşılık örneğin 17. yüzyıldaki sofu, puritan sınıfla alay eden Hudibras, eseri bir zaman sonra ilginç olmaktan çıkar. Genel insan tabiatını yansıtmak biraz daha değişik bir yoruma da elverişliydi. Yine neoklasiklerde rastladığımız bir yoruma göre sanatçı, kişiliğiyle başkalarından ayrılan insanları değil, belli başlı tipleri ele almalıdır. Kıskanç adam, cimri adam, ukala adam, asker, kral ve bunun gibi. Bunların her biri kendi tiplerinin özüne uygun çizilmeli ve ona göre davrandırılmalıdır. 17. yüzyılın sonlarında yazan İngiliz eleştiricisi Thomas Rymer, örneğin Otello'daki Iago'nun tipine uygun olmadığı kanısındadır. Çünkü askerler dürüst, açık kalpli olurlar. Oysa Shakespeare, Iago'yu yalancı, kötü, düzenbaz bir adam yapmıştır. Aristoteles'in genelden belli özellikteki bir kimsenin böyle veya şöyle konuşmasını, böyle veya şöyle hareket etmesini anlıyoruz sözü, neoklasiklerce bazen işte böyle belli tiplerin alışılmış özellikleri diye yorumlanıyordu. Sanat, ideal olanı yansıtır. Tabiat kavramından anlaşılan bir başka anlam da düzeltilmiş, idealleştirilmiş tabiattı. Bu yorum da Aristoteles'e dayanıyordu. Çünkü Aristoteles, şairin görevi gerçekten olan şeyi değil, olabilir olanı ifade etmektir, demişti. Yine Poetika'nın başka bir yerinde de şu cümle var. Şair, nesneleri nasıl olmaları lazım geliyorsa o şekilde tasvir etmelidir. Biliyoruz ki dünyada çirkin, kaba, hoşa gitmeyen şeyler, haksız olaylar vardır. Sanat eserinin zevk vermesi beklendiğine göre bu hoşa gitmeyen şeyleri atması ve yalnız güzeli, hoş olanı seçmesi doğru olur. Şairlerin, yazarların bahsettikleri nehirler, kırlar, mis kokulu çiçekler dünyada bulamayacağımız kadar güzeldir. Tabiatın dünyası pirinçtendir, şairlerinki altından diyor bir Rönesans yazarı. Fransızların La Belle Nature adını verdikleri bu idealleştirilmiş tabiatın yanı sıra bir de ahlaki bakımdan idealleştirilmiş insan ve insan ilişkileri vardır. Filades gibi sadık bir arkadaş, Orlando gibi bir yiğit, Aenas gibi her bakımdan mükemmel bir adam ancak sanat eserinde bulabileceğimiz ideal örneklerdir. Yüceleştirilmiş tabiatı savunanlar, böylece bizim gördüğümüz gerçek dünyayı ve hayatı değil, hayal edilen mükemmel bir dünyanın yansıtılması gerektiğini söylüyorlardı. Buna rağmen sanat görüşleri yine de gerçekliği yansıtma ilkesine dayanıyordu. Ama tamamıyla uydurma, hayal ürünü bir eser neyi yansıtmış sayılabilir? Gerçeklikle ne ilgisi vardı bunun? İdealleştirmeyi savunanlar bu sorunun cevabını Neoplatoncu bir felsefeye dayanarak veriyorlardı. Platon'un kendisi, gerçi şairi, görünüşe saplanmış, asıl gerçekliği bilmeyen bir adam sayıyordu. Fakat daha sonraları, Plotinos, İsa'dan sonra 204-270, sanatçıyı bu aşağı durumdan kurtaran ve hemen hemen yaratıcı durumuna sokan bir dönüş yapmıştı. Sanatçı, Platon'un sandığı gibi formların, ideaların kopyalarını değil, doğrudan doğruya formları yansıtır ve bunun içindir ki bizi asıl gerçeklikle karşı karşıya getirir. Tabiattaki nesnelerin taklitlerini veriyor diye sanatları hor görmemeliyiz. Unutmamalıyız ki görünen nesneleri kopya etmez sanat. Tabiatın kendisinin kopya ettiği formlara, idealara uzanır, doğrudan doğruya. Tabiatın eksikliklerini giderir. Fidias, Zeus'un heykelini yaparken duyu dünyasından bir model kullanmadı. Fakat Zeus görünür olmak isteseydi, nasıl bir form alırdı diye düşündü ve bunu kavradı. Aristoteles, Platon'a cevap olarak yazarın geneli yansıttığını söylerken kendi metafiziğine dayanıyordu. Söz konusu düşünür ve eleştiriciler ise yine Platoncu bir felsefe kullanarak yazarın gerçekliği yansıttığını söylerler. Bu bakımdan Aristoteles'ten önemli bir noktada ayrılıyorlar. Çünkü Aristoteles sanatın gerçekliği yansıttığını söylerken bu dünyadaki bir gerçekliği yansıttığını düşünüyordu. İdealleştiricilerse aşkın, transandantal bir gerçekliği düşünmektedirler. Her bakımdan mevcudun daha iyisi olan ve örnek sayılabilecek bir dünyanın gerçekliği. İdealleştirmek demek, bu düşünürlere göre gerçekliğe yaklaşmak demektir. Çünkü dünyada görmediğimiz bu kişiler ve nesneler, daha gerçek olan idealar dünyasını yansıtır. Nesnelerin özünü vermek, bu dünyadakilerin kusurlarını silmek ve onları olduğu gibi değil, olmaları gerektiği gibi yansıtmakla kabildir. Zaten duyu dünyasında varlıkların mükemmel olmalarına madde engel olur. İstenilen formun gerçekleşmesini güçleştirir. Bunun için maddenin neden olduğu kusurları gidermek sanatçının işidir. Bundan ötürü ressam, yazar veya şair de gördüğü gibi değil, olması gerektiği gibi çizer tabiatı. Rönesans'ta canlanan bu neoplatonist görüş, İtalya'dan Fransa ve İngiltere'ye de atlamıştı ve 18. yüzyılda hala devam etmekteydi. İşlev. Gördük ki sanatın işlevi konusunda Platon olumlu değil. Özellikle edebiyatın zararlı etkilerinden şikayetçi. Buna karşılık Aristoteles, edebiyatın bir çeşit bilgi kazandırdığına ve tragedyanın da arınma sağladığına inandığı için sanatın yararlı bir işlevi olduğunu söylüyordu. Rönesans ve neoklasik çağ düşünürleri Aristoteles'ten kaynaklanmakla birlikte sanatın işlevi konusunda Aristoteles'ten uzaklaşmakta ve daha didaktik bir görüşe kaymaktadırlar. Horatius, İsa'dan önce 65-68, Ars Poetica adlı eserinde sanatın iki işlevi üzerinde durmuştu. Zevk vermek ve eğitmek. İyi bir eser hem zevk verecek hem de eğitecektir. Rönesans'ta ve neoklasik çağlarda da bu iki işlev şart koşuluyordu. Söz konusu zevk ne kadar ince ve yüce olursa olsun, sanatın tek amacı olarak ileri sürülürse, bu amaç sanatın önemine yakışmayacak kadar ciddiyetten yoksun, önemsiz bir amaç olurdu. Onun için sanatın sadece zevk verici ya da eğlendirici olduğunu savunanlar çok azdı. Eğlendirerek eğitmekti sanattan beklenen. Tipik bir Rönesans eleştiricisi ve şairi olan Sir Philip Sidney'in bu konudaki fikirleri şöyledir. Sanat yansıtmadır ve amacı eğlendirerek eğitmektir. İnsanlara doğru yaşamasını öğretecek bilgilerin arasında en önemlileri ahlak felsefesi ve tarihtir. Fakat her ikisi de eksiktir. Çünkü felsefe kuramsal olduğu için sadece bir takım soyut kurallar kor ortaya ve bu kuruluğu yüzünden pek etkili olamaz. Tarih ise somuttur, canlıdır ama alanı dardır. Yalnız olmuş olanı anlatır. Olması gerekeni bildirmez. Çünkü insanlara örnek teşkil edecek, onların ders alacağı olayları ve durumları uyduramaz. Felsefe ve tarihin eksik yanlarını tamamlayarak, yararlı taraflarını kendinde toplayan, ancak ve ancak edebiyattır. Edebiyat, hem olayları somut hale sokmakla felsefenin kuruluğunu ve soyutluğunu giderir, hem de olması gerekeni telkin etmekle tarihin noksanını. Bundan başka tarih gerçeği söylemek zorunda olduğu için insanlara fena örnek olacak olayları da nakleder. Oysa sanatçı olayları kendi yarattığı için iyiyi daima ödüllendirip kötüyü cezalandırabilir. Bundan ötürü edebiyat eğitme bakımından felsefeden de tarihten de daha etkilidir. Aristoteles'in şair gerçekten olan şeyi değil, olabilir olanı anlatmalıdır iddiası, Sidney'de bulduğumuz didaktik anlamı taşımaz. Belli kişilerin içinde bulunduğu durumların, belli koşullar altında olasılıkla probability nasıl gelişeceğini göstermek bakımından bir gerekliliktir bu. Neden-sonuç ilişkisiyle ilgili bir gereklilik. Rönesans ve neoklasik çağ düşünürleri ise olması gerekeni ahlaki anlamda bir gereklilik olarak yorumlamış ve böylece edebiyatı ahlak dersi veren eğitici bir araç saymışlardır. Başka şekilde söylersek, Aristoteles'in olabilir olan deyimiyle ideal bir durumu kastettiği sanıldı ve bu söz bir formun gelişmesi değil de mevcut ideal formun yansıtılması anlamında yorumlandı. Aristoteles'e göre edebiyatın değeri kısmen eğitici olmasından gelir. Ama bu eğiticilik bilgisel anlamda, yani hayatı, gerçekliği okura göstermek anlamındadır. Söz konusu çağlarda ise edebiyat yalnızca bilgisel değil, aynı zamanda erdemli hayatın yol göstericisidir. Nasıl yapacaktı bunu edebiyat? Yazar, dürüst, erdemli kişileri örnek olarak gösterebilirdi eserinde. Ama edebiyatta yalnız erdemli, iyi insanlar yer almaz, kötüler de vardır. Yazar, kötüleri de nasıl bir akıbetin beklediğini açıklayacaktı. Tragedya, insanların zaaflarına, kusurlarına, sahnede ayna tutarak kaçınılması gereken kötülükleri gösterecekti. Talihin oynaklığını, Tanrı'nın adaletini örneklerle gözler önüne sererek uyaracaktı seyirciyi. Adalet yerini bulmalıydı eserde. Gerçi hayatta öyle olmuyordu. Kötüler her zaman cezalarını bulmuyor, iyiler mutluluğa kavuşmuyorlardı. Ama madem ki yazarın bir görevi de eğitmekti, öyleyse olanı değil, olması gerekeni yansıtmalıydı yazar. Kötüler cezalarını bulmalı, iyiler mutlu sonuca varmalıydı. Schelliger, Sidney, Corneille, Dr. Johnson hep bu öğretiyi savunmuşlardır. İkinci bölüm. Yansıtma kuramı. 2. 19 ve 20. yüzyıllarda yansıtma kavramını sanatı açıklamak için kullanan en önemli kuram Marksist estetiktir. Marksist estetik ise bazı yönlerden gerçekçilik akımına bağlandığı için işe buradan başlamak doğru olacaktır. Neoklasik çağdan sonra gelen romantizm uzun süre hakim duruma geçtikten sonra 19. yüzyıl ortalarında bu akıma karşı tepki olarak beliren ve özellikle Fransa'da Stendhal, Balzac, Zola ve Flaubert gibi romancıların elinde gelişen gerçekçilik akımı da diyebiliriz ki sırtını yine yansıtma ilkesine vermiş bir sanat anlayışına yaslanır. İnsanı ve toplumu büyük bir sadakatle yansıtmaya çalışan bu yazarlar içinde sanat eseri bir aynaya benzetilebilirdi. Biraz yukarıda söylediğimiz gibi Stendhal'e göre yol boyunca gezdirilen bir aynadır roman. Gerçekçiliğin kısa bir tanımını yapmak güç. Ama en önemli özelliklerini şöyle belirtebiliriz belki. 1. Konu olarak çağdaş toplumun her günkü alelade yaşamı işleniyordu. Romantiklerin günlük gerçeklerden uzak, idealleştirilmiş konularının aksine, gerçekçi bir yazar, çağdaş toplumu konu ediniyordu kendisine ve bunu elinden geldiğince kendi gözlemlerine dayanarak yansıtıyordu. Masalvari olan, uzak diyarların çekiciliğinden medet uman, alegoriye, sembolizme başvuran bir akım değildi bu. 2. Eğer yazar gerçekliği yansıtacaksa, bunu bütün yönleriyle yansıtmalıdır. Bir kısmına gözünü kapamak olmaz. Anlatılması yakışık almaz sayılan, çirkin, iğrenç ve ayıp addedilen şeyler de sanata sokulabilmelidir. 3. 19. yüzyıl gerçekçilerinin gözünde gerçeklik denen şeyin bir özelliği de o devrin bilim görüşünden alınmıştı. Fizik dünyasında bir determinizm olduğu gibi insanlar dünyasında da her şeyin bir nedeni vardır ve bunları bilmek toplumsal yasaları bilmek demektir. Olaylar rastlantılarla, mucizelerle açıklanamaz. Psikolojik ve sosyal kanunlarla açıklanabilir.